Ayrım 15. O Sarışın Kurt. Atilla İlhan. Sayfa 168. Ankara. İstasyondaki direksiyon binası. Akşam. Sular kararmış. Mustafa Kemal Paşa'nın otomobili önce farlarının ışığı görünür. Sonra dönerek o ışıkla binanın cephesini aydınlatır. Yumuşak bir manevra ile binanın kapısı önünde durur. Şoförü fırlayıp paşanın kapısını açacaktır. Öteki kapıdan Seryaver Salih Bey çıkıyor. Mustafa Kemal Paşa otomobilinden iner, evin o sırada açılmakta olan sokak kapısına doğru yürür. Kapıyı açmış olan Bekir Çavuş'tur. Önce Mustafa Kemal Paşa girer, arkasından Salih Bey. Kapı kapanır, o esnada şoför arabayı park etmektedir. Ankara, istasyondaki direksiyon binası, akşam. İçeriden cümle kapısı, hol. Mustafa Kemal Paşa içeriye girmiştir. Beli kuşaklı paltosunu çıkarıyor. Kalpağını zaten çıkarmış. Bekir Çavuş'un elindedir. Arkasında yaveri Salih Bey görünmektedir. Paşa paltosunu çıkarırken o ana kadar fark etmediğini fark eder. Hol değişmiştir. Kitaplar, resimler vesaire. Bir an duraklar, yüz ifadesi ve bakışları değişir. Memnuniyetle karışık bir hayret ifadesi belirir yüzünde. Paşa paltosunu Bekir Çavuş'a bırakır. O kalpağı ve paltoyu portmantoya astığı sırada etrafı iyice süzerek salona doğru yürür. Mustafa Kemal Paşa kendi kendine konuşurmuş gibi "Yahu burası amma da değişmiş." Salih Bey gülümseyerek memnun "Size arz etmiştim paşam." Bu sahne boyunca da gerilerden o piyano sesi La Tristesse Chopin sürecektir. İstasyondaki direksiyon binası, oturma salonu, akşam. Şamdanlarda mumlar duygusal bir atmosfer yaratmıştır. Mobilyanın ve piyanonun yeni yerleri ve diziliş biçimi salonun havasını tamamen değiştirmiştir. Fikriye piyanonun yanı başında bir hayal gibi durmaktadır. Heyecanlı olduğu her halinden belli, titrek bir sesle paşaya doğru bir adım atar. Fikriye, "Evinize hoş geldiniz paşam." Belli belirsiz bir tebessümle, "Evin eti senin kemiği benim" demiştiniz. Mustafa Kemal Paşa aynı memnuniyetle karışık hayretle etrafa göz gezdiriyor, sağa sola bakıyor. Bu arada Fikriye'ye cevap veriyor. Vakıa demiştim. Demiştim ya, elin sihirli midir nedir? Dokunduğu yeri rüyaya tebdil etmiş. Mustafa Kemal Paşa Fikriye'nin önüne gelir. Onun gözlerine bakar. Fikriye'nin mutlu, derinliklerinde gizli bir hüzün yatan gözleri. Mustafa Kemal Paşa'nın mütehayir bir saadetle yüklü mavi gözleri. Fikriye'nin handi ise kirpikleri nemlenmiş, iri, hafif boyalı gözleri. Mustafa Kemal Paşa'nın yeni tanıdığı bir saadet hissiyle buğulu mavi gözleri. Paşa ile Fikriye'nin gözleri ayrı bir lisanla aralarında anlaşırken birbirini izleyen göz görüntüleri üzerine of olarak muhavereleri düşüyor. Fikriye alçak sesle, "Teveccühünüz beni minnete gark ediyor paşam." Mustafa Kemal Paşa mutlu, "Ne iyi ettin de geldin Fikriye." Fikriye aynı titrek yumuşak sesle, "Bir kadeh rakı alır mıydınız?" Mustafa Kemal Paşa da sesini alçaltır, "Mal memnuniye." Fikriye rakı sürahisinden paşanın kadehini doldururken Mustafa Kemal dalgın ve mutlu koltuğuna oturuyor. Mustafa Kemal Paşa gülerek, "Bir şartla." Fikriye'nin başını kaldırıp ona baktığını görünce, "Sen de içersen." Fikriye paşanın kadehini sehpanın üzerine bırakır. Bir başka kadeh alır. Doldururken paşanın gözlerine bakarak aynı titrek sesle cevap verir. "Sizin için zehir olsa içerim paşam." O anda kapı tarafından bir öksürük duyulur. İkisi birden o yana döneceklerdir. Seryaver Salih Bey kapının önünde görünür. Mustafa Kemal Paşa eliyle de çağırarak "Gel Salih, bir kadehti sen iç." Salih Bey, "Başka bir akşam paşam. Müsaade-i alinizle karargaha döneceğim." Topuklarını vurarak, "Akşamlar hayır olsun." Fikriye yerinden kalkmaya teşebbüs edecektir. "Sizi geçireyim Salih Bey." Mustafa Kemal Paşa bir el hareketiyle Fikriye'yi durduruyor. Gülümseyerek diyor ki, "Ne zahmet, o yolu bilir." Ankara, direksiyon binası, gece. TBMM Seryaveri Salih Bey cümle kapısından çıkıyor. Kapıyı ona Bekir Çavuş açmıştır, o uğurlamaktadır. Salih Bey kapıdan ayrılırken Bekir Çavuş'a belli belirsiz bir el selamı yapıyor. Sonra paşanın arabasına doğru ilerliyor. Uzaklı yakınlı köpek avlamaları. Hava soğuk, soludukça Salih Bey'in ağzından burnundan dumanlar çıkmaktadır. Ortalık tenha, sadece bir sokak köpeği ayakları altında dolaşıyor. O otomobilin başına gelince durur, döner binaya bakar. Villa. Salonun pencereleri aydınlık. Tam o sırada içeriden piyano sesi gerçekten işitilmeye başlayacaktır. La Tristesse, Chopin. Salih Bey o anda bir sigara yakmakla meşguldür. Sigarasını yaktıktan sonra kısa bir süre müziği dinler. Sonra binmek üzere arabaya döner. Yüzünde manidar bir gülümseme belirmiştir. Ankara, direksiyon binası, gece. Fikriye Hanım'ın narin elleri piyanonun tuşları üzerinde uçuşmaktadır. Genç kadın sevdiği parçayı seslendiriyor. Fikriye Hanım piyano çalmayı sürdürür. Mustafa Kemal Paşa oturduğu koltukta dalgın, biraz da mahzun görünür. Kadehini yudumluyor. Mustafa Kemal Paşa müzikten etkilenmiştir. Kadehini dudaklarından ayırır ama elini indirmez. İçkisini dinler gibidir. Flashback sahnesi geliyor. İstanbul, herhangi bir yalı boyu, boğaz ya da adalar, gündüz ve yaz. Tenteli iki atlı bir binek arabasına, zamanın modasına göre şık giyinmiş bir genç kız binmek üzeredir. Elinde kıyafetine uygun bir güneş şemsiyesi tutuyor. Bu esnada şemsiyeyi kameraya tutarak kapamaya çalıştığı için yüzü görünmez. Şemsiye kapandığı zaman Fikriye'nin soylu bir tebessümle aydınlanan yüzü meydana çıkar. Birkaç saniyelik bir tebessümdür bu. Sonra genç kız arabaya binmeye davranır. Flashback sahnesinin sonu. Ankara, direksiyon binası, gece. Paşa kadehini dinler gibi dalgın dururken piyano sesi kesilir kesilmez elini indirip kadehini sehpaya bırakır. Gözlerini Fikriye'ye çeviriyor. Mavi bakışlarında hüzünle karışık bir mutluluk aydınlığı. Fikriye piyanonun başından hem mutlu hem utangaç paşanın yanına dönüp koltuğuna oturacaktır. Çok heyecanlı olduğu hissediliyor. O kadar ki insiyaki olarak tabakasından bir sigara alıp dudaklarına götürdüğü anda duraklar bir saygısızlık yaptığı zannına kapılmıştır. Mustafa Kemal Paşa bunu derhal hisseder. Çakmağının alevini onun dudaklarına doğru uzatır. Mustafa Kemal Paşa sigarasını yakarken bu musiki beni melale sevk ediyor. Sofya'da ataşe iken operaya giderdim. Bir an yedalar. Ne ihtişamdır o, ne debdebe. Fikriye sigara dumanlarının tülü arasında yaşamakta olduğu saadete inanamaz bir haldedir. Fikriye, size bir gün piyano çalabilmek, hayali muhayyelim bu idi paşam. Şu anda bir hakikattir. Ölsem de gam yemem. Mustafa Kemal Paşa ona müşfik ve mahzun bakıyor. Mustafa Kemal Paşa kendi kendine konuşur gibi, doğrudur Fikriye, muvaffakiyet saadettir. Lakin saadet yaşamak içindir. Ölmek niye? Mustafa Kemal biraz susar. Sonra daha başka bir ses tonuyla devam eder. Lakin bizim havaları da çalabilmelisin, öyle mi? Dalgın, Rüşdiye'de talebe iken manastırda bir türkü söylerdik. Mırıldanır. Manastırın ortasında var bir havuz. Fikriye heyecanla, aa bilirim ben o türküyü. Paşanın kaldığı yerden o da katılıyor. İkisi alçak sesle adeta bir sır fısıldarmış gibi bu eski Rumeli türküsünü söylemektedir. Ankara, direksiyon binası, gece. İstasyon çevresini gecenin sisi sarmaya başlamıştır. Görüntü daha rüya gibidir. Kar tekrar yağıyor. Kalın ve lapa lapa bir kar yağışı bu. Villa sis ve kar arasında adeta hayal gibi görünür. Salonun ışıkları hala yanıktır. Sokakta sadece daha önce gördüğümüz o yalnız serseri köpek avare dolaşıyor. O esnada gerilerden tekrar telgraf işaretleri işitilmeye başlıyor. Görüntü üzerine bir telgraf cihazı görüntüsü bindiriliyor. Meçhul bir el, meçhul bir manipüleye basarak Morse işaretleriyle bir haber geçmektedir. Gittikçe ilk görüntü kayboluyor, ikincisi netleşiyor. Direksiyon binasının görüntüsü kaybolur. Şimdi sadece bir el ve maniple görüntüsü var. El maniple ile mesaj veriyor. Efekt olarak telgraf işaretleri gittikçe daha yakından duyulacaktır. Bir süre görüntü sürer. Sonra girilerden bir yerden gittikçe yaklaşan bir gazete birinci sayfası görüntüsü gelir. Telgraf görüntüsü üzerine bindirilir. Yeni Gün gazetesinin ilk sayfası. Eski harflerle bir gazete sayfasıdır. Manşetin ne olduğu görüntünün altından bant olarak geçecektir. Bu sırada telgraf görüntüsü kayboluyor. Gazete başlıkları Kafkas Seddi yıkıldı. Ermenistan'la sulh muahedesi imzalandı. Sovyetler İttihadı ile mehem hudut olduk. Gazete görüntüsü üzerine bu defa tekrar bir telgraf ahizesi görüntüsü bindirilecektir. Bu defaki görüntü telgrafın alıcı ahizesidir. Bantla alıyor alabilir, bant akmaktadır. Gazete sayfası görüntüsü kaybolurken telgraf ahizesi görüntüsü netleşiyor. Telgraf takırtıları sürmektedir. Görüntü kısa bir süre net kalır, sonra gerilerden başka bir gazete sayfası belirecektir. Süperpoze olarak üst üste görünürler. Bu defa görünen gazete Hakimiyeti Milliye gazetesinin birinci sayfasıdır. Altta kalan telgraf görüntüsü bir süre sonra silinir. Tekrar gazetenin başlıkları bant olarak geçmeye başlar. Bu defa geçmekte olan haber başlıkları şunlardır. Yunanistan'da ahali Venizelos'u reddetti. Kral Konstantin Atina'ya dönüyor. Yeni başkumandan Pangalos. Haberler sona ererken tekrar bu defa başka bir açıdan maniple görüntüsü ve onu kullanan el süperpoze olarak görünecektir. Gazete görüntüsü kaybolurken maniple netleşir. Maniple görüntüsü netleşiyor. Hakimiyeti Milliye gazetesinin birinci sayfası kayboluyor. Meçhul el bir süre manipleyi kullanarak haberleri vermeyi sürdürecektir. Telgraf takırtısı Morse işaretleriyle devam ediyor. Bu kere yine gerilerden bir yerden başka bir ecnebi bir gazetenin birinci sayfası görünecektir. Süperpoze olarak belirecek bu sayfa Fransızca Le Temps gazetesinin birinci sayfasıdır. Çeşitli başlıklar ve fotoğraflar dikkati çeker. O sırada arkadaki telgraf görüntüsü kaybolur, gazete sayfası netleşir. Aynı şekilde Fransızca olarak verilmiş haberlerin bantla ne oldukları geçilerek belirtilir. Başlıklar şunlardır. Referandum Fransa'yı serbestliğe kavuşturdu. Yunanistan'a karşı zaman kaybetmemeliyiz. Telgraf takırtıları yavaşlayarak silinecektir. Gazete sayfasının üzerine yeni bir görüntü bindiriliyor. Mustafa Kemal'in otomobili şehirden istasyon istikametine ilerlemektedir. Etrafta tam bir kar manzarası görülüyor. Bembeyaz ağaçlar, otomobilin yanından geçtiği ağır ve hantal kanlar vesaire. Bu görüntü netleşirken yavaş yavaş Le Temps gazetesinin görüntüsü hafifleyip kaybolur. Mustafa Kemal'in arabası kar manzarası içinde istasyon istikametinde ilerliyor. Etrafında ara sıra rastladığı kağanlar ya da atlı bir iki köylü. Kargalar bembeyaz ağaçlar üzerinde daireler çiziyor. Karga çığlıkları, kağanı gıcırtıları, arabanın motoru. Kamera bir sürü arabayı izleyecektir. Penceresinden içinde Mustafa Kemal'in değil başkalarının bulunduğu fark edilmelidir. Ankara, istasyon yolu. Mustafa Kemal'in arabasının içi. Le Temps gazetesi katlanmış olarak görünüyor. Gazeteyi manikürlü bir kadın ile tutmaktadır. Arabanın arka koltuğunda yan yana oturmuş olan Fransız gazetecisi Marie-Laure Ozlet ve New York Times muhabiri Jimmy Fowler aralarında konuşuyorlar. Marie-Laure Ozlet, arabasını göndermesi bir nezaket. Miss Billing öyle bir adam anlatmıştı ki doğrusu bu kadarını beklemiyordum. Jimmy F. piposunu dişleri arasından çekerek, hayat sürprizlerle dolu. Ön tarafa eğilerek, öyle değil mi Mrs. Edip? Arkadan öne doğru yakında şoförün yanına oturmuş olan Halide Edip Hanım başını geriye çevirerek Reis Paşa'nın hiddeti kadar nezaketi de meşhurdur. Size söylemiştim. Ankara, istasyondaki direksiyon binası, kabul salonu, gündüz. Mustafa Kemal Paşa'ya geçiliyor. Paşa bir elinde sigarası, ötekisinde tesbihi, salonda ayaktadır. Kısa adımlarla dolaşarak konuşur. Koltuğun birinde Yunus Nadi Bey oturmaktadır. Yunus Nadi Bey dizlerinin üzerinde bir bloknot, kulağının arkasında bir kalem bulundurmaktadır. Mustafa Kemal Paşa, İngilizlerin bizden mülayimet intizarı hüsnü kuruntudan ibarettir Yunus Bey. Bizim gaye-i aslimiz istiklali tamdır. Bu gaye-i istihsal için ebediyen dövüşmeye hazırız. Yunus Nadi Bey memnun, İstanbul'dan 50 kadar zabitin nizami orduya iltihakını istihbarat ettik. Mesur olduk. Mustafa Kemal Paşa birden durur. Ona dönerek sigarasını iki parmağı arasında tuttuğu elini uzatarak ciddi bir ses tonuyla uyarır. Bu havadisi zinhar neşretmeyesiniz Yunus Bey. Esrar-ı hükümetten mağduttur. Sözünü yarıda keser. Çünkü o sırada dışarıdan yaklaşan sonra duran otomobilin sesi işitilmiştir. Mustafa Kemal Paşa galiba geldiler. Koltuğuna doğru ilerlerken daha samimi bir ses tonuyla Fikriye Bürekleri yetiştirebildi mi acaba? Ankara istasyondaki direksiyon binası, mutfak. Fikriye pencereden bakıyor. Genç kadın arkasına gizlendiği perdeyi eliyle aralamış bakıyor. Fikriye telaşlı. Koş Bekir Çavuş, misafirleri buyur et. Bekir Çavuş'un mutfağın kapısını açıp kapayarak dışarıya çıktığı işitilecektir. Ayrıca ateşin üzerindeki tavada kızgın yağın cızırtısı işitiliyor. Kar manzarasında paşanın otomobili kapıya yanaşmıştır. Şoför kapısını açmış, önce Marie-Laure çıkıyor. Ardından Jimmy F. O esnada Halide Edip'te inmiş bulunmaktadır. Fikriye kendi kendine şaşmış gibi. Aa, bunlar vapurdaki ecnebiler. Gelenler evin kapısına doğru ilerlediği sırada Fikriye perdenin yanından çekilir. Ocağın başına geçer. Eski tarz fakat muhkem bir tızlı mutfak, ateşin üzerinde tava, tavada puf böreği kızartılıyor. Kızartılmış olanlar büyük kayık tabağı alınmış. Fikriye saçlarını oyalı bir yemeniyle Anadolu işi sarmış. Üstünde ev kılığı, elinde maşa, börekleri çevirerek ciddiyetle işine devam edecektir. Tekrar kapının açılıp kapandığı işitilir. Sonra Bekir Çavuş'un sesi gelir. Bekir Çavuş gülerek, biri herif, biri karı, iki ecnebi. Karı da bir güzel kokuyor ki. Ankara, istasyondaki direksiyon binası, kabul salonu, gündüz. Sehpalardan birisi üzerine katlanmış olarak bırakılmış Fransızca Le Temps gazetesi, gazetenin yanında bir çay bardağı, bir kül tablası, kül tablasında ucu rujlu yanık bir sigara görülüyor. Manikürlü bir kadın eli sigarayı alır. El, Le Temps muhabiri Marie-Laure Ozet'in elidir. Sigarasından bir nefes alıyor, o yanı başında elinde vazgeçemediği piposuyla New York Times'dan Jimmy Fowler birer koltuğa oturmuşlardır. Fowler'ın elinde not defteri ve kalemi, yanı başındaki sehpada çay bardağı. Karşılarında Mustafa Kemal Paşa oturmuş, hem sigarasını içiyor hem onlara gereken cevapları veriyor. Halide Edip Hanım, elinde sigarası ve çay bardağı, Paşa'nın yakınına oturmuştur. Yunus Nadi Bey eski yerinde harıl harıl not alıyor. Mustafa Kemal Paşa sakin, kararlı. Yunanistan'da Resi Kara Venizelos geçmiş. Konstantin geçmiş. Marilur'u işaret ederek sizin için fark edebilir. Bizim için bir şey fark etmez. Çünkü hasmı bir amanımız İngiltere'dir. Paşa susar. Yunus Nadi Bey başını kaldırıp manidar ilave eder. Yani emperyalizm. Jimmy F. müstehsi. Elimizde bir Londra telgrafı var. Ahmet İzzet Paşa heyetinin Ankara'yı Sevr muhaderesini kabule razı edeceğini bildiriyor. Mustafa Kemal Paşa müstehsi, herkes istediği hayali kurmakta serbesttir. Lakin hayallerin hakikatleri tebdil ettiği görülmemiş. Marie-Laure Ozet araya girerek, paşaların mevkuf olduğu şayiasına ne dersiniz? Mustafa Kemal Paşa gayet rahat, evet ben ne kadar mevkufsam o kadar. Yunus Nadi Bey başını kaldırıp biraz da içerlemiş, niçin bu suali kendilerine tevcih etmiyorsunuz? Halide Edip Hanım çay bardağını sehpaya bırakırken, Ahmet İzzet Paşa ile daha dün görüştük. O sırada kapıdan içeriye elinde tepeleme puf böreği yüklü kayık tabakla Bekir Çavuş giriyor. Mülakat ona rağmen sürecektir ama o sessiz sedasız misafirlerin zaten kurabiyeler bulunan servis tabaklarına puf böreği de dağıtıp öyle çekilecektir. Marie-Laure Ozet, bir manada pan-İslamist olduğunu söylenebilir mi? Mustafa Kemal Paşa, biz istiklali tam istiyoruz. Hududu millimiz içinde mesut ve müreffeh yaşamayı. Düveli Muazzama'nın kendisine tanıdığı hakları bize de tanımasını. Çünkü Kürre-i Arz baştan başa bizim gibi mazlum milletlerle doludur. Onlar da bizim gibi kolonyalizmden ve emperyalizmden bir gün gelecek halas olacaklardır. Jimmy F. müstehsi, Lenin ve Trotski de böyle konuşuyor. Mustafa Kemal Paşa gülerek, nüansı gözden kaçırmayınız mister. Bolşevik olmak başkadır, Bolşevikle teşriki mesai etmek başkadır. Biz ikinci yolu seçtik. Halide Edip Hanım tabağına konmuş puf böreklerinden birisine uzanır. Öyle konuşur. Paşa'nın yumuşak gülüşünden cesaretlenmiştir. Halide Edip, biraz ara versek mi? Böreği ısırmadan, bu nefis şeyler soğuk yenirse bir şeye benzemez. Isırır, pek de leziz. Kim yaptıysa doğrusu işinin ehliymiş. Ankara, istasyondaki direksiyon binası, Fikriye'nin odası, gece. Fikriye odasında gece için hazırlanıyor. Mutfaktaki ev kadını kılığından çıkmıştır. Üzerine yine zamanın şıklığına uygun bir kılık giymiştir. Elleriyle orasını burasını çekiştirip ona düzen veriyor. Buradan itibaren La Tristesse, Chopin müziği yeniden ve gerilerden işitilmeye başlayabilir. Arkasından makyajıyla ilgilenir. Tuvalet aynasına eğilip kaşlarını düzeltir, saçlarını istediği gibi biçimlendirir. Sonra da dudağının boyasını kontrol eder. Beğenmez, rujuyla tekrar boyar. Arkasından parfüm şişesinden parmak uçlarıyla aldığı kokuyu kulak memelerine sürer. Fikriye doğrulur, kendinden emin bir havayla odasının kapısını açıp dışarıya çıkar. Ankara, istasyondaki direksiyon binası, merdivenler, gece. Alt salondan yukarıya doğru merdivenler. Fikriye en şahane haliyle merdivenlerden aşağıya inmektedir. Fikriye indikten sonra bir an durur. Kabul salonunu dinler. İçeriden Mustafa Kemal Paşa'nın konuşması işitilmektedir. Mustafa Kemal Paşa Ahize'ye konuşuyor. Elbette Hoca Paşam. Refet Bey'in telgrafı mühim. Madem ki Ethem Bey'le teşriki mesai temayülü gösteriyor, haddini bildirmek iktiza eder. Uzak piyanoda La Tristesse sürmektedir. O sırada kabul salonundan Bekir Çavuş'un çıktığı görülür. Bekir Çavuş Fikriye'yi görünce bir şey diyecek olursa da Fikriye eliyle sus işareti yapıyor. Bekir Çavuş bunun üzerine gülümseyerek mutfak tarafına geçiyor. Fikriye heyecanlıdır. Geniş bir nefes alarak nihayet içeriye girmeye karar verir. Kabul salonuna intikal eder. Ankara, istasyondaki direksiyon binası, kabul salonu, gece. Salon boştur. Gecenin daha ilerlemiş bir saatidir. Sadece Mustafa Kemal Paşa koltuğuna oturmuş, telefonla konuşuyor. Salon karpuz şişeli petrol lambasıyla aydınlanmış. Paşa hem konuşur hem de parmakları arasındaki kehribar tesbihiyle oynar. Fikriye'yi görmemiştir. Mustafa Kemal Paşa gülerek, Bolşevik Ermeniler Düveli Muazzama'ya karşı müşterek mücahedat mı teklif etmiş? İşte bu havadis iyi, gayet iyi. Yarın teferruatıyla müzakere ederiz. Biraz susar saygıyla, bil mukabele hoca paşam, bil mukabele. Bu konuşma esnasında Fikriye ağır ağır paşaya yaklaşmaktadır. Mustafa Kemal Paşa telefonu kapatıyor. Kadehini bıraktığı yerden almak için dönüp uzandığı sırada karşısında ayakta duran Fikriye'yi görür. Görür görmez şakacı bir hiddetle çıkışır. Neredesin bre kızım? Hanidir seni bekleriz? Cevap beklemeden ilave ediyor. Halide Edip senin puf böreğine bayıldı. Fikriye saygıyla biraz da çekinerek daha önce oturduğu koltuğa otururken cevap verecektir. Henüz geldim. Onlarla muhatap olmaya hazır değilim. Halide Edip Hanım, Yunus Nadi Bey, birer Edip, ben kimim ki? Hafif öksürür sonra, ecnebilere gelince onlar vapurdaydı. Beni erkek kıyafetinde gördüler. Bu sebepten içtinap ettim. Mustafa Kemal bütün bu sözlerden sadece onun öksürüğüne dikkat kesilmiştir. Mustafa Kemal Paşa dikkatli ve meraklı, nasılsın sen, öksürüyorsun, sıhhatin iyi mi? Fikriye mahzun, öksürmek ailenin adeta ikinci tabiatı. Fikriye kirpikleri eğik gözlerini paşanın gözlerine çevirmiştir. Bu defa mahzun gülümsüyor. Fikriye, sizin yanınızda iken kötü olmak kabil mi paşam? Mustafa Kemal Paşa gözleri Fikriye'nin gözlerinde, kadehinden iki yudum rakı alır. Sonra gözlerini indirmeden kadehi indirir. O sırada Fikriye'nin kendi kadehine rakı koyduğu işitiliyor. Mustafa Kemal Paşa, biliyor musun sen içimi tazeliyorsun kız, zehrimi alıyorsun. Fikriye gözleri baygın ve hayran, tamamıyla Kemal Paşa'nın gözleri içinde kaybolmuş rakı kadehini kaldırır. Fikriye, öleceksem o zehirle öleyim paşam, sıhhatinize ve muvaffakiyetinize. 15. ayrımın sonu. Sayfa 180.